Ayrım 41.
Tepeye çıkarken ta arkada Beyazıt Camii'nin arkalarına düşen bir yerdeki yangını gördük. Kör karanlıkta bizim gibi surlara doğru giden yarısı un çuvallarıyla dolu bir öküz arabasıyla karşılaşınca iki akçe verip bindik. Karının yanında resimleri vardı, dikkatli oturdu. Uzanıp yangının aydınlattığı alçak bulutları seyrederken mihverime yağmurun ilk damlası düşmüştü. Uzun yolculuktan sonra gece yarısı zaten terk edilmiş gibi duran mahallede metruk tekkeyi bulacağız diye bütün köpekleri ayaklandırdık. Taştan yapılmış birkaç evde bizim yüzümüzden yanan lambaların alevlerini gördüysek de vurduğumuz dördüncü kapı ancak açıldı. Ve lambasının ışığında bizi hortlak görmüş gibi seyreden takkeli bir amca hızlanan yağmura burnunu hiç çıkarmadan metruk tekkeyi tarif etti. Ama kötü cinler, ifritler ve hortlaklardan çekeceğimizi de zevkle ekledi. Tekkenin bahçesinde çürümüş yaprak kokusu ve yağmura hiç aldırmayan mağrur selvi ağaçlarının sükuneti karşıladı bizi. Önce tekke duvarının ahşap kaplamalarına, sonra da küçük bir pencere deliğinin kepengine gözümü uydurup, bakınca bir kandil lambasının ışığında namaz kılan ya da bizim için namaz kılmak taklidi yapan birinin korkutucu gölgesini gördüm. 57. Bana zeytin derler. Namazı kesip hemen kalkıp onlara kapıyı açmam mı doğruydu, yoksa dualarımı etmek için onları yağmurda bekletmem mi? Beni dikizlediklerini anlayınca kendimi hiç veremeden namazımı sonuna kadar kıldım. Kapıyı açıp da karşımda bizimkileri, kelebeki, leyleki, karayı görünce boğazımdan bir sevinç çığlığı çıktı. Kelebeki o heyecanla sarıldım. Neler geldi başımıza, neler diye inledim başımı omuzuna gömerek. Ne istiyorlar bizden, niye öldürüyorlar bizleri? Nakış hayatım boyunca usta nakkaşların her birinde zaman zaman gördüğüm o sürüden kopma telaşı vardı üzerlerinde. Tekkenin içinde bile birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Korkmayın dedim, burada günlerce gizlenebiliriz. Korkmamız gereken kişi belki aramızdadır diye korkuyoruz dedi karı. Bunu düşündükçe ben de korkuyorum dedim. Çünkü ben de bu söylentileri duydum. Bostancıbaşı'nın adamlarından nakkaşlar bölüğüne dedikodular yetişmiş. Zarif Efendi'yi ve rahmetli eniştini katledenin artık gizliliği hiç kalmamış, o kitap için göz nuru dökmüş bizler arasında da olduğu söyleniyormuş. Eniştenin kitabı için kaç resim yaptığımı sordu kara. İlki şeytandı. Akkoyunlu nakkaş hanelerinde eski üstadları çok çizdiği bir yeraltı şeytanı çizdim ona. Meddah benim yolumdandı. Onun için iki de aptal çizmiştim. Eniştene kitabına koysun diye ben önerdim. Osmanlı memleketinde bu dervişlerin de yeri vardır diye kabul ettirdim. Hepsi bu mu diye sordu kara. Hepsinin bu olduğunu söyleyince kara bir çırağın hırsızlığını yakalamış gibi kurumlanarak kapıya gitti. Dışarıdan yağmurda ıslanmamış bir tomar kağıt getirip yavrularına yaralı kuş getiren anne kedi gibi biz üç nakkaşın önüne koydu. Daha kolunun altındayken tanımıştım onları. Kahvehaneden bu gece baskında benim kapıp kaçırdığım resimlerdi. Bunları nasıl girip evimden aldıklarını hiç sormadım. Yine de kelebek ve leylek ile birlikte rahmetli Meddah için yaptığımız resimleri uysalca tek tek gösterdik. Böylece bir at, güzel bir at, kenarda boynu bükük kaldı. Bir at resmedildiğinden bile haberim yoktu, inanın bana. Bu atı sen yapmadın mı? Dedi kara, eli değnekli bir hoca gibi. Ben yapmadım, dedim. Eniştemin kitabındakini. O atı da ben yapmadım. Üslubundan o atı senin yaptığın anlaşıldı dedi. Üstelik Üstad Osman anladı bunu. Benim bir üslubum yoktur hiç dedim. Bunu şimdilerde esen rüzgara karşı olmak için gururlanarak söylemiyorum. Suçsuzluğumu kanıtlamak için de söylemiyorum. Çünkü üslubu olmak benim için katil olmaktan da beterdir. Seni eski üstadlardan ve başkalarından ayıran bir farkın var dedi kara. Gülümsedim ona. Sizlerin hepinizin bildiğinizi sandığım şeyleri anlatmaya başlamıştı. Padişahımızla hazineder başının baş başa verip cinayetleri durdurmak için çare aramalarını, Üstad Osman'a verilen üç günü, nedime üsulünü, atların burun deliklerini ve en büyük mucize Enderun hazinesine girip o erişilmez kitaplara gerçekten bakmış olmalarını pür dikkat dinledim. Hepimizin hayatında daha başımızdan geçerken bile bundan sonra çok uzun bir süre hiç unutmayacağımız bir şeyi yaşamakta olduğumuzu anladığımız zamanlar vardır. Hüzünlü bir yağmur yağıyordu. Kelebek yağmura üzülür gibi kederli, hançerine sarılmıştı. Zırhının sırtı undan bembeyaz leylek, elinde lamba, bir cesaret tekkenin içlerine gidiyordu. Tekke duvarlarında gölgeleri hayaletler gibi gezinen bu usta nakkaşlar benim kardeşlerimdi ve ne kadar da seviyordum onları. Nakkaş olduğum için mutluluk duydum. Üstad Osman ile yan yana oturup günlerce eski üstadların harikalarına bakmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musun diye sordum karaya. Seni öptü mü? Güzel yüzünü okşadı mı? Elinden tuttu mu? Hünerine, bilgisine hayran oldun mu? Üstad Osman, eski üstadların harikaları arasında bana senin bir üslubun olduğunu gösterdi, dedi kara. Üslubun, nakkaşın kendi isteyerek seçtiği bir şey olmadığını, nakkaşın geçmişinin, unuttuğu hatıralarının bu gizli kusuru belirlediğini öğretti. Bir zamanlar çok utanılan ve bizleri eski üstadlardan ayırmasın diye saklanan bu gizli kusurların, zaafların, ayıpların, Frank üstadlarının usulleri bütün cihana yayıldığı için bundan sonra artık şahsi özellik, üslup diye övünülerek ortaya çıkaracağını da gösterdi. Bundan sonra kusurlarıyla övünen aptallar yüzünden alem daha renkli ama daha aptal ve elbette çok daha kusurlu olacak. Söylediklerine göre gururla inanması karının bu yeni aptallardan biri olduğunu gösteriyordu. Padişahımızın kitapları için yıllar boyunca yüzlerce atın burun deliğini düzgün çizmemi Üstad Osman açıklayabildi mi diye sordum. Ta çocukluğunuzdan beri sizlere verdiği aşk ve attığı dayaklar yüzünden sizin hem babanız hem sevgiliniz olduğu için hepinizi kendine ve birbirinize benzettiğini o da anlayamaz. O sizlerin değil Osmanlı nakkaşhanesinin bir üslubu olsun istiyordu. Sizler de içinizden gelen kusurları, kalıp dışı şeyleri, farkları onun hayran olduğunuz gölgesi yüzünden unutuyordunuz. Sen ne zamanki Üstad Osman'ın gözlerinin değmeyeceği başka kitaplar, başka sayfalar için resmettin, o zaman içinde yıllardır yatan atı çizdin. Rahmetli annem babamdan çok daha akıllı bir kadındı, dedim. Nakkaşhanede yalnız Üstad Osman'dan değil, öteki katı ve asabi üstadların dayaklarından, ser bölüğün bizleri sindirmek için vurduğu cetvellerden yılıp bir daha geri dönmeyeceğim diye evde ağladığım bir akşam bana alemde iki türlü adam olduğunu söylemişti. Çocukluğunda yediği dayakların altında kalıp ezilenler, onlar hep ezik kalır derdi rahmetli annem. Çünkü dayak istendiği gibi içlerindeki şeytanı öldürür. Bir de bu dayaklardan içlerindeki şeytanı öldürmeden ama korkutup terbiye ederek çıkan talihliler vardır. Onlar da çocuklarının bu kötü hatırasını unutamaz hiç. Ama kimseye söyleme bunu demişti annem. Şeytan ile geçinmeyi öğrendikleri için kurnaz olmayı, bilinmeyeni bilmeyi, dost edinmeyi, düşmanını tanımayı, arkalarından dönen dolapları vaktinde sezmeyi ve ben ekleyeyim nakşetmeyi herkesten iyi becerirler. Üstad Osman bir ağacın dallarını ahenkle çizemedim diye öyle bir tokat atardı ki bana gözümden acı yaşları akarken gözümün önünde bir orman canlanırdı. Sayfanın en sonundaki kusuru görmüyorsun deyip kafamı öfkeyle yumruklamasından hemen sonra aynayı aşkla eline alır, göz alışkanlığından kurtulayım diye sayfanın üzerine kor ve yanağını yanağıma dayayıp aynanın içindeki ters sayfada birden gözüküveren kusurları bana tek tek öyle bir aşkla gösterirdi ki ben ne aşkı ne de endamı hiç unutmadım. Herkesin önünde azarlayarak koluma cetveller vurdu diye kırılmış gururumla gece yatağımda ağladığım gecenin sabahı kollarımı öyle bir aşkla öperdi ki bir gün efsane bir nakkaş olacağıma aşkla inanırdım. O atı ben çizmedim. Eniştemi öldüren Melun'un çaldığı son resmi biz Leylik'i kastediyordu, tekkede arayacağız. Sen o son resmi görmüş müydün? Ne padişahımızın, ne eski üstadlara bağlı biz nakkaşların, ne de dinine bağlı Müslümanın kabul edebileceği bir şeydi, dedim, sustum. Bu sözüm onu daha da iştahlandırdı. Leylek ile birlikte tekkenin altını üstüne getirerek aramaya başladılar. Bir iki kere sırf işlerini kolaylaştırmak için yanlarına gittim. Tavana akan derviş odalarından birinde yerdeki çukuru hem düşmesinler hem de istiyorlarsa arasınlar diye işaret ettim. 30 yıl önce tekkenin yolculara, bektaşilere katılıp dağılmadan babanın kaldığı küçücük odanın koca anahtarını yetiştirip verdim. Hevesle girdikleri odada bir duvarın olmadığını, yağmurun doğrudan içeriye yağdığını görünce etrafı aramadılar bile. Kelebek'in onlarla bir olmaması hoşuma gitmişti. Ama beni suçlayacak bir delil bulunduğu zaman onun da öteki ikisine katılacağını seziyordum. Üstad Osman'ın bizi işkencecilere teslim etmesinden korkup onun karşısında birbirimize destek olmamız, hazinedar başının karşısında bu güçle çıkmamız gerektiğini söyleyen Kara ile Leylek yakınlaşmışlardı iyice. Kara'yı yönlendiren şeyin yalnız eniştesinin katilini bulup güzel Şeküre'ye hakiki bir düğün hediyesi vermek değil, Osmanlı nakkaşlarını Frank üstadlarının yoluna sokmak ve böylece eniştenin kitabını padişahımızdan gelecek yeni paralarla Frank üstadlarını taklit ederek bu küfürden çok gülünçlüktü, bitirmek olduğunu anlamıştım. Bu kumpasın sonunda baş nakkaş olmayı hayal eden, çünkü Üstad Osman'ın kelebeki isteyeceğini herkes tahmin ediyordu ve ikbal için her şeyi denemeye hazır olan Leylek'in bizlerden, hatta Üstad Osman'dan kurtulmak istemesini de anlıyordum elbette. Bir an kafam karıştı. Yağmuru dinleyerek uzun uzun düşündüm. Sonra atıyla geçen hükümdar ile başvezire kalabalığın içinden sıyrılıp dilekçesini vermeye çalışan biri gibi ama derin bir ilham ile Leylek ile karaya sokuldum. Karanlık bir sofadan, geniş bir kapıdan onları geçirip bir zamanlar mutfak olan korkunç yere götürdüm. Yıkıntı içinde bir şey bulup bulamadıklarını sordum. Bulamamışlardı tabii. Bir zamanlar gariban ve yoksula yemek pişirilirken kullanılan kazanlardan, kapkacaktan, körüklerden iz bile yoktu. Örümcek yağları, toz, çamur, kedi köpek pisliği ve yıkıntıyla kaplı bu ürpertici yeri temizlemeye bile girişmemişimdir hiç. İçeride her zamanki gibi kaynağı belirsiz ama güçlü bir rüzgar dört dönerek lambanın ışığını zayıflatıyor, gölgelerimizi de bir soldurup bir karartıyordu. Aradınız ama gizli hazinemi bulamadınız, dedim. 30 yıl önce bir ocak olan yıkıntının içindeki külleri elimin yanını süpürge ile alışkanlıkla kullanıp açtım ve ortaya çıkan fırının demir kapağını kulbundan tutup gıcırtadarak çektim. Fırının küçük ağzına lambayı tuttum. Karadan önce Leylek'in saldırıp içerideki meşin torbaları kapışını hiç unutmayacağım. Hemen oracıkta fırının ağzında açacaktı onları. Ama ben büyük odaya geri döndüğüm, karada burada yalnız kalmaktan korkarak peşimden geldiği için Leylek ince, uzun bacaklarıyla bizi izledi. Temiz yün çoraplarım, çakşırım, kırmızı donum, en kibar mintanım, ipek gömleğim, usturam, tarağım ve diğer eşyalarımın torbadan çıktığını görünce bir an kararsız kaldılar. Karanın açtığı öteki ağır torbadan 53 Venedik altını, son yıllarda nakkaşhaneden çaldığım altın varaklar, herkesten sakladığım örnek defterim ve sayfaların arasında çalıntı altın varaklar, bir kısmını kendim yapıp bir kısmını sağdan soldan toplayıp biriktirdiğim edepsiz resimler, sevgili anacığımdan yadigar akik bir yüzükle onun bir tutam beyaz saçı, en iyi kalemlerimle fırçalarım tek tek çıktı. Sandığınız gibi bir katil olsaydım, dedim aptalca bir gururla. Gizli hazinemden bunlar değil, o son resim çıkardı. Niye bunlar çıktı diye sordu Leylek. Bostancı başının adamları evimi aradıklarında tıpkı senin evini aradıkları gibi bütün ömrümce biriktirdiğim bu altınların ikisini arsızca ceplerine atıvermişlerdi. Bu alçak katil yüzünden bizlerin başka seferlerde aranacağımızı düşündüm ki haklıymışım da, o son resim bende olsaydı burada olurdu. Bu son cümleyi söylemem yanlıştı. Ama yine de rahatladıklarını, tekkenin karanlık bir köşesinde onları gırtlaklarım diye artık benden korkmayacaklarını seziyordum. Sizler de inandınız mı bana? Bu sefer benim içimi bir huzursuzluk kaplamıştı ama. Ta çocukluk yıllarından beri tanıdığım nakkaş arkadaşlarımın uzun zamandır pindice para biriktirdiğimi, altın alıp sakladığımı, dahası edepsiz resimlerimi ve defterlerimi öğrenip görmeleri değildi beni bu kadar kurtlandıran. Bütün bunları nakkaş dostlarıma bir telaş anında göstermiş olduğum için bir pişmanlık duyuyordum asıl. Ancak pek gelişi güzel yaşayan birinin esrarı bu kadar kolay ortaya dökülür. Yine de, dedi Kara çok sonra, Üstad Osman hiçbir şey demeden, hiçbirimizi işaret etmeden bizi Bostancıbaşı'ya ilgisizlikle teslim ederse işkencede ne diyeceğimize karar verelim. Üzerimizde bir düşüncesizlik, bir bezginlik olduğunu hissediyordum. Leylek ile Kelebek lambanın solgun ışığında defterimdeki edepsiz resimlere bakıyorlardı. Hiçbir şey umursamaz bir havadaydılar. Hatta korkutucu bir şekilde mutluydular. Hangisi olduğunu çok iyi tahmin ettiğim sayfaya bakmak için kuvvetli bir istek duydum ve yerimden kalktım. İkisinin arkasında dikilip kendi nakşettiğim edepsiz resme çok uzaklarda kalmış bir mutlu hatırayı yeniden hatırlar gibi heyecanla sessizce baktım. Kara da katılmıştı bize. O resme dördümüzün birlikte bakmamız nedense içimi derinden rahatlatıyordu. Körle gören hiçbir olur mu? Dedi Leylek çok uzun bir zaman sonra. Gördüğümüz bir edepsizlik bile olsa Allah'ın bize verdiği görme zevkinin yüce olduğunu mu ima ediyordu? Ama Leylek hiç anlamazdı böyle şeylerden. Kur'an-ı Kerim'i hiç okumazdı. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin her adlı eski üstadlar tarafından sık sık hatırlandığını biliyordum. Büyük üstadlar bu sözü resmetmenin dinimizce yasak olduğunu, ressamların kıyamet günü cehenneme yollanacakları yolundaki nakış düşmanlarının tehditlerine bir cevap olarak kullanırlardı. Ama o sihirli ana kadar kelebekin ağzından sanki kendiliğinden dökülen şu sözü hiç mi hiç işitmemiştim. Körle görenin bir olmadığını gösteren bir resim yapmak isterdim ben. Körle gören kim? Dedi kara saflıkla. Körle gören bir olmaz. Vema, yestevilama, vel basirunun mealidir dedi kelebek ve devam etti. Karanlık ile aydınlık da bir olmaz. Gölge ile sıcak yerde bir olmaz. Ve diriler de ölüler de bir olmaz. Bir anda Zarif Efendi'nin, eniştenin ve bu akşam katledilen Meddah kardeşimizin akıbetiyle ürperdim. Ötekiler de benim kadar korkmuşlar mıydı? Kimse bir süre yerinden kıpırdamadı. Leylek elinde benim defterimi hala açık tutuyordu. Ama benim resmettiğim edepsizliğe hala bakmamıza rağmen onu görmüyordu sanki. Ben de kıyamet gününü resmetmek isterdim, dedi Leylek. Ölülerin dirilişini, suçluyla suçsuzun birbirinden ayrılışını. Ama Kur'an-ı Kerim'imizi niye resmedemiyoruz? Gençlik yıllarımızda nakkaşhanenin aynı odasında çalışırken tıpkı ihtiyar ustaların gözlerini dinlendirmek için yaptığı gibi bazen başımızı iş tahtalarından, rahlelerden kaldırır da aklımıza geliveren bambaşka bir konudan böyle söz açardık işte. Tıpkı şimdi önümüzde açık duran deftere bakarken yaptığımız gibi o zamanlarda gönlümüze esiveren şeylerden konuşurken birbirimize bakmazdık. Çünkü dinlendirmek için gözlerimizi açık pencereden dışarı çevirirdik. Mutlu çıraklık günlerinin bir güzelliğini hatırlamanın heyecanından mı, Kur'an-ı Kerim'i uzun zamandır açıp okumadığım için o anda içtenlikle duyduğum pişmanlık yüzünden mi, yoksa kahvehanede akşam gördüğüm cinayetin dehşetinden mi bilemiyorum artık. Sıra bana gelince aklım karıştı. Yüreğim bir tehlike karşısındaymış gibi hızlandı ve aklıma başka bir şey gelmediği için şöyle deyiverdim. Hani Bakara suresinin sonunda şu anlama gelir ayetler vardır ya, ben onları resmetmek isterim en çok. Ya Rabbi, bizi unuttuklarımızdan ve hatalarımızdan dolayı sorguya çekme. Allah'ım, bize öncekiler gibi kaldıramayacağımız yükü yükleme. Bizi, suçlarımızı, günahlarımızı af ve marifet eyle. Bize merhamet buyur ya Rabbi. Sesim bir an kırıldı ve hiç beklemediğim bir şekilde akan gözyaşlarımdan utandım. Belki çıraklık yıllarında kendimizi korumak, hassasiyetimizi göstermemek için sürekli hazır tuttuğumuz alaycılıktan korktuğum için. Gözyaşlarım hemen diner sanıyordum. Ama kendimi tutamadım ve hışkırarak ağlamaya başladım. Ben ağladıkça ötekilerin her birinin bir kardeşlik, yıkım ve keder duygusuna kapıldıklarını hissediyordum. Padişahımızın nakkaşhanesinde artık frenk tarzında nakşedilecek, bütün hayatlarımızı verdiğimiz usuller ve kitaplar yavaş yavaş unutulacak. Aslında her şey bitecek ve Erzurumiler bizi sıkıştırıp hırpalamazsa, padişahın işkencecileri bizi sakat bırakacaktı. Ama ağlarken kendi hışkırıklarım ve iç çekmelerim arasında nasıl yağmurun hüzünlü tıkırtısını hala dinlemeye devam ediyorsam, aklımın bir köşesiyle de beni ağlatan şeyin bunlar olmadığını da hissediyordum. Ötekiler ne kadar farkındaydılar bunun? Hem içtenlikle ağlıyor hem de yalandan ağladığım için belli belirsiz suçluluk duyuyordum. Kelebek bana sokuldu. Elini omzuma koydu, saçlarımı okşadı, yanağımı öptü, tatlı sözler söyledi. Bu dostluk beni daha da içtenlikle ve suçlulukla ağlattı. Yüzüne bakamıyordum ama nedense onun da ağladığı gibi bir yanlış kanıya kaptırmıştım kendimi. Birlikte oturduk. Nakkaşhaneye nasıl aynı yıl birlikte çırak verildiğimizi, analarımızdan koparılıp başka bir hayata birden başlamadaki garipliğin hüznünü, daha ilk günden yemeye başladığımız dayakların acısını, hazinedar başından gelen ilk hediyelerin sevincini koşa koşa evimize döndüğümüz günleri işte bu havada hatırladık. Başta yalnızca o anlatıyor, ben kederle dinliyordum. Ama sonra yarenliğe leylek, daha sonra da ilk çıraklık yıllarımızda bir ara nakkaşhaneye girip çıkan karada katılınca az önce ağladığımı unuttum da ben de onlarla gülüşerek anlatmaya başladım. Çırakların erkenden kalkıp nakkaşhanenin en büyük odasındaki ocağı yakıp sıcak suyla yerleri sildikleri kış sabahlarını hatırladık. Bütün bir günde bir ağacın bir yaprağını ancak nakşedebilecek kadar ilhamsız ve ihtiyatlı bir rahmetli eski ustanın o yaprak yerine açık pencereden gözüken bahar ağaçlarının yemyeşil yapraklarına yine baktığımızı görünce oraya değil buraya bakın diye bizi hiç dövmeden 100. kere azarlayışını hatırladık. Aşırı çalışmaktan şaşı olunca evine geri yollanan sıskacık bir çırağın elinde bohçası kapıya yürürken bütün nakkaşhaneden duyulan ağlayışını hatırladık. Sonra 3 nakkaşın üzerinde 6 ay çalıştıkları bir sayfanın Şirvan yolunda Kınık Deresi kıyısında açlık tehlikesi geçiren Osmanlı ordusunun Ereş'i işgal edince karnını doyurması üzerine çatlayan bir tunç okkadan ölümcül bir kırmızının ağır ağır dökülüşünü zevkle seyretmemiz canlandı gözümüzün önünde. Çünkü bizim kabahatimiz değildi hiç. Fetihlerine, gücüne, zenginliğine bakıp evinde tıpkı padişahımızın av köşkündeki gibi tavan süslemesi isteyen 70'lik paşanın en güzel karısı Çerkez Hanım'la üçümüzün birlikte sevişip birlikte ona aşık olmamızdan incelikle, saygıyla söz ettik. Kış sabahları buharı kağıtları yumuşatmasın diye yarı açık kapının eşiğinde içilen mercimek çorbasının keyfinden de özlemle söz ettik. Üstadımızın soruyla çıraklık etmeye uzak bir yere gidince nakkaşhanedeki dostlardan ve ustalardan uzak düşmenin hüznünden de. Bir ara gözlerimin önünde canım kelebekin 16 yaşlarındayken en tatlı hali canlığını verdi. Bir yaz günü açık pencereden giren güneş bal rengindeki çıplak kollarına vururken elindeki deniz kabuğu mühreyi hızla oynatarak kağıt cilalıyordu. Dalgın dalgın yaptığı bu işin ortasında bir an duruyor, kağıttaki bir kusura gözlerini yaklaştırıp dikkatle inceliyor, bir iki değişik hareketle o noktadan mühreyi geçirdikten sonra yine eski vaziyetini alıp eli hızla aşağı yukarı gidip gelirken hayaller içinde pencereden uzaklara bakıyordu. Hiç unutmayacağım, daha sonra benim de başkalarına yaptığım şey, yeniden pencereden dışarı bakmadan çok kısa bir süre için bakışlarını benim gözlerimin içine dikmesiydi. Bu bakışın bütün çırakların bildiği tek bir anlamı vardı hep. Hayal kurmazsan zaman hiç geçmez. 58. Katil diyecekler bana. Beni unutmuştunuz değil mi? Burada olduğumu bari sizden saklamayayım artık. Çünkü içimde gittikçe büyüyen bu sesle konuşmak benim için dayanılmaz bir ihtiyaç. Bazen kendimi çok zorluyorum ve bu yüzden sesimdeki çatlak anlaşılacak sanıyorum. Bazen kendimi iyice koyuveriyorum. O zaman da öteki kişiliğime işaret eden ve belki sizlerin fark edeceğiniz kelimeler dökülüyor ağzımdan. Ellerimi titretiyor, alnıma ter basıyor ve bunların da yeni işaretler olduğunu anlıyorum hemen. Oysa ne kadar da mutluyum burada. Nakkaş kardeşlerim de oturup birbirimize teselli ederek 25 yılın hatıralarını anarken düşmanlıklar değil, nakşetmenin güzellikleri ve hoşlukları geliyor aklımıza. Dünyanın sonunun geldiği duygusuyla oturup, yaşlı gözlerle birbirimizi okşayarak eski güzel günleri anmamızda harem kadınlarına özgü bir şey de var. Bu benzetmeyi Timurlu oğullarının tarihini yazarken Şirazlı, Heratlı eski üstadların hikayelerini de nakleden Kirmanlı Ebu Said'den aldım. Bundan 150 yıl önce Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah, aralarında savaşan Timur soyundan hanların, şahların, küçük ordularını ve memleketlerini yenip yıkarak muzaffer Türkmen ordularıyla bütün Acem ülkesini geçip doğuya gelmiş, en son Timur'un oğlu Şah Ruh'un torunu İbrahim'i Esterabat'ta yenip Gurgan'ı almış ve ordularını Haret Kalesi'ne doğru sürmüştü. Kirmanlı tarihçiye göre yalnız Acem ülkesine değil, Hindistan'dan Bizans'a, cihanın yarısına yarım asırdır hükmeden Timur soyunun yenilmez gücüne inen bu büyük darbe öyle bir felaket ve yıkım havası estirmiş ki, kuşatma altındaki Herat Kalesi ana baba gününe dönmüştü.